Ayrım 19.
Çağdaş devletlerde önce gerek yasa yapmak ve gerek yurdu yönetmek yetkileri doğrudan doğruya ulusa aittir. Ulusun bu yetkisini sınırlayacak ve kısıtlayacak hiçbir kat, hiçbir gelenek ve hiçbir hak yoktur. İkinci olarak ulusun bütün bireyleri tümüyle birbirine eşittir. Hiçbir birey, hiçbir aile, hiçbir sınıf özel ayrıcalıklara sahip olamaz. Bu koşulları bulunan devletlere demokrasi adı verilir ki, halk hükümeti demektir. Hukukta Türkçülüğün birinci amacı çağdaş bir devlet oluşturmak olduğu gibi, ikinci amacı da uğraşsal yetkileri kamusal yetkinin müdahalesinden kurtararak, uzmanların yetkilerine dayanarak uğraş özellikleri kurmaktır. Bu esasa dayalı bir uygar yasa ile ticaret, sanayi, tarım yasaları, üniversite, baro, tabipler derneği, öğretmenler derneği, mühendisler derneği ve benzeri gibi uğraşsal örgütlerin uğraşsal özelliklerine ilişkin yasalar yapmak da bu amacın gereklerindendir. Hukukta Türkçülüğün üçüncü amacı da bir çağdaş aile oluşturmaktır. Çağdaş devletteki eşitlik ilkesi, erkekle kadının evlenmede, boşanmada, mirasta, uğraşsal ve siyasal haklarda eşit olmasında gerektirir. Öyleyse yeni aile yasası ile seçim yasası bu esasa dayanarak yapılmalıdır. Özetlersek, bütün yasalarımızda özgürlüğe, eşitliğe ve adalete aykırı nedenli kurallar ve teokrasi ile klerikalizme ilişkin nedenli izler varsa tümüne son vermek gerekir. 5. Dinde Türkçülük. Dinde Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelere, vaizlerin Türkçe olması demektir. Bir ulus din kitaplarını okuyup anlamazsa doğaldır ki dinin gerçek yönünü öğrenemez. Konuşmacıların, vaizlerin ne söylediklerini anlamadığı sürece de tapınmalardan hiçbir zevk alamaz. İmam-ı Azam Hazretleri öyle ki namazdaki surelerin bile ulusal dille okunmasının doğru olduğunu bildirmişlerdir. Çünkü tapınmadan duyulacak dinsel coşu ancak okunan yakarıların, duaların tümüyle anlaşılmasına bağlıdır. Halkımızın dinsel yaşayışını incelersek görürüz ki, törenler sırasında en çok coşu duyanlar, namazlardan sonra ana diliyle yapılan içten yalvarışlardır. Müslümanların camiden çıkarken büyük bir coşu ve yürek doygunluğu içinde olmaları, işte her bireyin kendi vicdanı içinde yaptığı bu gizli yalvarışların sonucudur. Türklerin namazdan aldıkları yüce beğeninin bir bölümü de yine ana diliyle okunan ve söylenen ilahilerdir. Özellikle teravih namazlarını canlandıran etmen, şiirle müziği birleştiren Türkçe ilahilerdir. Ramazanda ve başka zamanlarda Türkçe söylenen vaizlerde halkta dinsel duygular ve coşkular uyandıran bir etmendir. Türklerin en çok coşu ve beğeniyle kendinden geçtikleri bir tören daha vardır ki o da Mevlid-i Şerif'in okunmasıdır. Şiir ile müziği ve canlı olayları toplayan bu tören, dinsel nitelikte yeni bir gelenek olarak sonradan oluşmakla birlikte en canlı törenler sırasına geçmiştir. Tekkelerde Türkçe yapılan zikirler, Tanrı adını anma, sırasında okunan Türkçe ilahilerle nefeslerde büyük bir coşu kaynağıdır. İşte bu örneklerden anlaşılıyor ki bugün Türklerin ara sıra dinsel bir yaşam sürdürmelerini sağlayan etmenler, dinsel tapınmalar arasında eskiden beri Türk diliyle yapılmasına izin verilen törenlerin var olmasıdır. Öyleyse dinsel yaşamımıza daha büyük bir coşu ve gönençlik vermek için gerek tilavetler, Kur'an okuma dışında, Kur'an-ı Kerim'den ve gerek tapınmalarla törenlerden sonra okunan yakarı ve yalvarışların, hutbelerin Türkçe okunması gerekir. 6. Ekonomide Türkçülük. Türkler en eski zamanlarda göçebe olarak yaşıyorlardı. Bu zamanlarda Türk ekonomisi çobanlık esasına dayalıydı. O zamanlarda Türklerin bütün varlıkları koyun, keçi, at, deve, öküz gibi hayvanlar ve yedikleri süt, yoğurt, peynir, tereyağı, kımız gibi hayvansal ürünlerdi. Giydikleri de bu hayvanların pöstekileri, derileri, yünleri ve yapağılarıydı. Göçebe Türklerin endüstrisi de hep hayvansal ürünler üzerine işlerdi. Develerin ayağından ayak adı verilen kımız kadehleri, öküzlerin uyluk kemiğinden kımız sürahileri yapılırdı. Hayvanın ne kemiği, ne boynuzu, ne bağırsağı, hiçbir şeyi atılmazdı. Her dokusundan Türkiye özgü bir endüstri ürünü yapılırdı. Eski Türkler ticarete de yabancı değildiler. İlhanlık döneminde devletin en büyük gelir kaynağı, Çin'den Avrupa'ya ipek götüren ve Avrupa'dan Çin'e kadife getiren Türk ticaret kervanlarıydı. O zaman Çin, Hint, İran, Rusya ve Bizans arasındaki büyük ticaret yolları bütünüyle Türklerin elindeydi. Mukan Han, İran'ın kuzeyinde, Azerbaycan'dan ve Anadolu'dan İstanbul'a doğru giden bir yeni ticaret yolu açmak istedi. Fakat İranlılar bu girişimi engellediler. Bunun üzerine Mukan Han, İpek yolunu elde etmek üzere Türk, Çin ve Bizans devletleri arasında üçlü bir antlaşma yapmaya çalıştı ve İran devletini ya ortadan kaldırmaya ya da uluslararası ticaretin doğrudan bir geçit yoluyla ülkesinden geçmesi için zorla razı etmeye girişti. Görülüyor ki eski Türk ilhanlarının amacı Mançurya'dan Macaristan'a değin uzanan Büyük Turan ülkesinde yalnız siyasal güvenliği sağlamak değildi. Asya ve Avrupa ulusları arasında uluslararası bir ticaret ve değiş tokuş örgütü yapmayı da üzerlerine almışlardı. Eski Türklerin ekonomiye verdikleri önemli il adlarında bile görürüz. Doğu Türkistan'da Tarancılar adı verilen ve Batı Türkistan'da Sartlar adını alan iki il vardır. Bu adlardan birincisi çiftçiler, ikincisi tüccarlar anlamınadır. Kanklılar, ağaçeriler, tahtacılar, mandallar, menteşeler, sürgüler ve benzeri de birer sanat adını taşımaktadırlar. Göktürklerin dedeleri demirciydi. Türk yiğitlik öykülerine göre ilk çadırı yapan Türkhan'dır. İlk kez yemeklerde tuz kullanan Tutukhan'dır. İlk arabayı yapan Kanklı Bey'dir. Türkler arabalarla geziler yapmaya ta İskitler döneminde başlamışlardı. Eski Türkler çok güzel giysiler giymeyi, lezzetli yemek yemeyi, yaşamlarını şölenler ve düğünler arasında geçirmeyi severlerdi. Bunun için de hiç boş durmazlar, ekonomik etkinliklerle uğraşırlardı. Çok kazanırlar, çok harcarlardı. Eski Türklerin konukseverlikleri son dereceyi bulmuştu. Dede Korkut kitabında Burla Hatun yaptığı genel bir şölenden söz ederken şöyle söylüyor. Tepe gibi et yığdırdım, göl gibi kımız sağdırdım, aç olanları doyurdum, çıplak olanları giydirdim, borçluların borcunu verdim. Bakınız O.Ş. Gökyay, Dedem Korkut'un kitabı, 1973 sayfa 6. Bununla birlikte binlerce lirayı tutan bu genel şölenler, Salur Kazan'ın yılda bir kez yaptığı yağma şölenine oranla hiç kalırdı. Salur Kazan'ın şöleninde bütün beylerle halk tümüyle yiyip içtikten sonra Salur Kazan karısının elinden tutarak sarayından çıkardı. Barı yoğu her ne varsa yağma edilmesine çağrılı olanlardan isterdi. Böylece yağmaya uğrayan Salur Kazan bir süre sonra yine Oğuz ilinin en varlıklı beyi olurdu. Türkler geçmişte ulaştıkları bu ekonomik gönence gelecekte de erişmelidirler. Hem de kazanılacak servetler Salur Kazan'ın varlıklılığı gibi kamunun olmalıdır. Türkler özgürlük ve bağımsızlığı sevdikleri için ortaklıkçı, iştirakçı, komünist olamazlar. Fakat eşitliği sevdiklerinden bireyci de kalamazlar. Türk kültürüne en uygun olan dizge solidarizm yani dayanışmacılıktır, tesanütçülük. Özel mülkiyet toplumsal dayanışmaya yararlı olduğu ölçüde geçerlidir. Sosyalistlerin ve komünistlerin özel mülkiyeti kaldırmaya girişmeleri doğru değildir. Yalnız toplumsal dayanışmaya yararlı olmayan özel mülkiyetler varsa bunlar yasal sayılamaz. Bundan başka mülkiyetin yalnız özel olması gerekmez. Özel mülkiyet gibi kamu mülkiyeti, toplumsal mülkiyet de olmalıdır. Toplumun bir özverisi ya da çabası sonucunda oluşan ve bireylerin hiçbir emeğinden oluşmayan artık değerler toplumundur. Bireylerin bu kazançları kendilerinin saymaları yasal değildir. Artık değerlerin, plüvalülerin toplum adına toplanmasıyla oluşacak büyük tutarlar, toplum için açılacak fabrikaların, kurulacak küçük çiftliklerin sermayesi olur. Bu genel girişimlerden oluşacak kazançlarla yoksullar, öksüzler, dullar, hastalar, kötürümler, körler, sağırlar için özel bakım evleri ve okullar açılır. Genel bahçeler, müzeler, tiyatrolar, kitaplıklar kurulur. İşçiler ve köylüler için sağlık evleri yapılır. Ülke genel bir elektrik donanımı içine alınır. Özetlersek her türlü yoksulluğa son vererek toplumun gönencini sağlamak için her ne gerekirse yapılır. Dahası bu toplumsal varlık yeterli düzeye ulaşınca halktan vergi almaya da gereksinme duyulmaz. Hiç olmazsa vergilerin türü ve niceliği azaltılabilir. Demek ki Türklerin toplumsal ülküsü özel mülkiyeti kaldırmaksızın toplumsal varlıkları bireylere kaptırmamak, kamunun yararına harcamak üzere korumaya ve artırmaya çalışmaktır. Türklerin bundan başka bir de ekonomik ülküsü vardır ki ülkeyi büyük endüstriye kavuşturmaktır. Kimileri ülkemiz bir tarım ülkesidir, biz daima çiftçi bir ulus kalmalıyız, büyük endüstriyle uğraşmaya kalkışmamalıyız diyorlar ki hiç de doğru değildir. Gerçekten çiftçiliği hiçbir zaman elden bırakacak değiliz. Fakat çağdaş bir ulus olmak istiyorsak kesin kes büyük endüstriye sahip olmamız gerektir. Avrupa devrimlerinin en önemlisi ekonomik devrimdir. Ekonomik devrim ise bucak ekonomisi yerine ulus ekonomisinin ve küçük sanatlar yerine büyük endüstrinin geçmesidir. Ulus ekonomisi ve büyük endüstri ise ancak koruma ve destekleme yönteminin uygulanmasıyla kurulabilir. Bu konuda bize öncülük edecek ulusal ekonomi kurumlarıdır. Amerika'da Johnny Ray ve Almanya'da Frederick List. İngiltere'de Manchesterlilerin kurdukları ekonomi biliminin genel ve uluslararası bir bilim olmayıp yalnız İngiltere'ye özgü bir ulusal ekonomi düzgesi olduğunu ortaya koydular. İngiltere büyük endüstri ülkesi olduğu için endüstri ürünlerini dışarı gönderme ve dışarıdan ham maddeler getirme gereksinimi duyar. Bu nedenle İngiltere için yararlı olan tek yol gümrüklerin serbest olması kuralı, yani açık kapı siyasetidir. Bu kuralın İngiltere gibi büyük endüstriye sahip olamamış uluslarca benimsenmesi, sonuna değin İngiltere gibi endüstri ülkelerine ekonomi yönünden tutsak kalması sonucunu doğuracaktır. İşte bu iki ekonomi kuramcısı kendi ülkeleri için birer ulusal ekonomi dizgesi kurarak, ülkelerinin büyük endüstriye sahip olması için çalıştılar ve başardılar da. Bugün Amerika ile Almanya büyük endüstri konusunda İngiltere ile boy ölçüşecek bir aşamaya yükselmişlerdir ve şimdi onlar da İngiltere'nin açık kapı siyasetini izliyorlar. Fakat bu aşamaya gelebilmenin yıllarca ulusal ekonominin korunması ve desteklenmesi yönteminin uygulanmasıyla olduğunu da pek iyi biliyorlar. İşte Türk ekonomicilerinin de ilk işi önce Türkiye'nin ekonomik gerçekliğini incelemek ve ikinci olarak bu nesnel incelemelerden ulusal ekonomimiz için bilimsel ve esaslı bir program yapmaktır. Bu program yapıldıktan sonra yurdumuzda büyük endüstriyi oluşturmak için her birey bu program çerçevesinde çalışmalı ve İktisat Bakanlığı da bu bireysel çalışmaların başında genel bir düzenleyici görevini yapmalıdır. 7. Siyasette Türkçülük. Türkçülük siyasal bir parti değildir. Bilim, felsefe, estetik ile ilgili bir okuldur. Başka bir deyişle kültürel bir çalışma ve yenilik yoludur. Bu nedenledir ki Türkçülük şimdiye değin bir parti biçiminde siyasal mücadele alanına atılmadı. Bundan sonra da kuşkusuz atılmayacaktır. Bununla birlikte Türkçülük bütün siyasal ülkülere yabancı kalamaz. Çünkü Türk kültürü başka ülkelerle birlikte siyasal ülkelere de sahiptir. Örneğin Türkçülük hiçbir zaman klerikalizmle, teokrasi ile, baskı yöntemiyle bağdaşamaz. Türkçülük çağdaş bir akımdır ve ancak çağdaş nitelikte bulunan akımlarla ve ülkelerle bağdaşabilir. İşte bu nedenledir ki bugün Türkçülük Halk Partisi'nin yardımcısıdır. Halk Partisi egemenliği ulusa, yani Türk ulusuna verdi. Devletimize, Türkiye ve halkımıza Türk ulusu adlarını verdi. Oysa Anadolu devrimine değin devletimizin, ulusumuzun, dahası dilimizin adları Osmanlı sözcüğü idi. Türk sözcüğü ağza alınamazdı. Hiç kimse ben Türk'üm demek yürekliliğini gösteremezdi. Son zamanlarda Türkçüler böyle bir savı ileri sürme yürekliliğini gösterdikleri için sarayca ve eski kafalılarca nefret edilen kimseler olarak görüldüler. İşte Halk Partisi'nin annesi olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, büyük kurtarıcımız olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin öncülüğü ve yol göstericiliğiyle bir yandan Türkiye'yi düşman istilasından kurtarırken, öbür yandan da devletimize, ulusumuza, dilimize gerçek adlarını verdi ve siyasetimizi mutlakiyetin ve yabancı uyrukların siyasetinin son izlerinden bile kurtardı. Şunu da diyebiliriz, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bilmeden Türkçülüğün siyasal programını uyguladı. Çünkü gerçek birdir, iki olamaz. Gerçeği arayanlar başka başka yollardan yürüseler bile sonuçta aynı ereğe ulaşırlar. Türkçülükle halkçılığın en sonunda aynı programda birleşmeleri, ikisinin amaca ve gerçekliğe uymalarının bir sonucudur. İkisi de tam gerçeği buldukları içindir ki tümüyle birbirine uydular. Bu özdeşliğin bir görüntüsü de şudur. Bütün Türkçülerin hiç ayrılık göstereni bulunmamak üzere Anadolu Savaşı'na girişmeleri ve onun en ateşli savunucuları olmalarıdır. Türkiye'de Tanrı'nın kılıcı halkçıların pençesinde ve Tanrı'nın kalemi Türkçülerin elindeydi. Türk yurdu tehlikeye düşünce bu kılıçla bu kalem birleştiler. Bu birleşmeden bir toplum doğdu ki adı Türk ulusudur. Gelecekte de daima halkçılıkla Türkçülük el ele vererek ülküler alemine doğru birlikte yürüyeceklerdir. Her Türkçü siyasal alanda halkçı kalacaktır. Her halkçı da kültür alanında Türkçü olacaktır. Din kurallarını öğreten kitabımız İlmihal bize akaidde mezhebimiz maturidilik ve fıkıhta mezhebimiz hanefilik olduğunu öğretiyor. Biz de buna benzeterek şu ilkeyi ortaya atabiliriz. Siyasette uğraşımız halkçılık ve kültürde uğraşımız Türkçülüktür. 8. Felsefede Türkçülük. Bilim nesnel ve olumlu olduğu için uluslararasıdır. Bunun için bilimde Türkçülük olmaz. Fakat felsefe bilime dayanmakla birlikte bilimsel düşünüşten başka türlü bir düşünüş biçimidir. Felsefenin nesnel ve olumlu niteliklerini alabilmesi ancak bu nitelikte olan bilimlere uygun olması yüzündendir. Bilimin benimsemediği yargıları felsefe kanıtlayamaz. Bilimin kanıtladığı gerçekleri felsefe yadsıyamaz. Felsefe bilime karşı bu iki kural ile bağlı olmakla birlikte bunların dışında bütünüyle özgürdür. Felsefe bilimle çelişkiye düşmemek koşuluyla ruhumuz için daha umutlu, daha coşu verici, daha avutucu, daha çok mutluluk verici, büsbütün yeni ve özgün varsayımları ortaya atabilir. Zaten felsefenin görevi bu gibi varsayımları ve görüşleri arayıp bulmaktır. Bir felsefenin değeri bir yandan temel bilimlerle uyumlu olması oranıyla, öbür yandan ruhlara büyük umutlar, coşular, avunmalar ve mutluluklar vermesiyle ölçülür. Demek ki felsefenin bir evresi nesnellik, öbür evresi öznelliktir. Bunun için felsefe bilim gibi uluslararası olmak zorunda değildir. Ulusal da olabilir. Bundan dolayıdır ki her ulusun kendine göre bir felsefesi vardır. Yine bundan dolayıdır ki ahlakta, güzel sanatlarda, ekonomide olduğu gibi felsefede de Türkçülük olabilir. Felsefe maddi gereksinmelerin bulunmadığı ve zorlamadığı çıkar ve art düşünceden arınmış doğrudan bir düşünüştür. Bu tür düşünüşe spekülasyon adı verilir. Biz buna Türkçe'de muakale. Muakale veya spekülasyon, akıl yürütme, derin düşünme, soyut bir kuram oluşturma adını veriyoruz. Bir ulus savaşmalardan kurtulmadıkça ve ekonomik bir refaha erişmedikçe içinde muakale yapacak bireyler yetişemez. Çünkü muakale yalnız düşünmek için düşünmektir. Oysa bin türlü derdi olan bir ulus yaşamak için, kendini savunmak için, dahası yemek ve içmek için düşünmek zorundadır. Düşünmek için düşünmek ancak bu yaşamaya ilişkin düşünüş gereksinmelerinden kurtulmuş olan ve çalışmadan yaşayabilen kişilerin işidir.